Hayırlı akşamlar sayın izleyenlerimiz. Ayrı zaman ve yaratılış delileri programı ile tekrar beraberiz inşallah. Onur hocamla beraber bir sohbet yapacağız inşallah. Polifemus güvesi var hocam, ondan bahsedelim. Çok mucizevi bir duyargası var bu canlının da. Polifemus güvesinin erkekleri geniş tüylü duyargalara sahiptir. Bu duyargalar bir dişi güvenin kokusunu birkaç kilometre uzaktan fark edebilecek kadar hassastır. Hatta dişi saatte yalnızca 1 gramın milyarda biri kadar koku salgılasa bile erkek güveler bunu fark etmekte zorlanmazlar. Güvenin koku alma duyusunun bu kadar etkili olmasının bir nedeni her bir duyarganın yaklaşık 17 bin tüycüye sahip olmasıdır. Her bir tüycük de binlerce koku alma gözeneğine sahiptir. İşte bu özel tasarım güvelerin koku alma duyarlılığını inanılmaz derecede arttırır. Bakın kilometrelerce uzaktan, birkaç kilometre uzaktan diğer cins güvenin kokusunu alabiliyor. Şimdi küçücük canlıdan bahsediyoruz değil mi biz? Yani bizim boyutumuzdaki bir canlı için bile kilometreler büyük oranlar ama canlı boyutu küçüldükçe o fark daha da fazla büyümüş oluyor, artmış oluyor. Ve bu kadar yüksek oranda yani kilometrelerce fark olmasına rağmen birbirlerini duyabiliyorlar maşallah. Ve bunun da vesilesi tabii 17 bin tüycüye sahip olması bu güvenin. Bakın bir canlıda da bu tüycük sayısıyla doğru orantılı yaptığı işin kalitesini görüyoruz. Bu da gecko kertenkelesi. Atom mühendisleri uzun araştırmalar yaptılar bu kertenkelenin üstünde. Ondan da biraz bilgi aktaralım. Gecko adlı kertenkele türü tek parmağı ile bir yüzeye asılı kalabilir. Veya camdan bir tavanda bile düşmeden yürüyebilir. Gekoların parmak uçları kıl benzeri uzantılarla kaplıdır. Gekonun ayağındaki 5 parmağın her birinde bu uzantılardan yaklaşık 500 bin tane bulunur. Ve kalınlıkları insana ait bir saç telinin onda biri kadardır. Ve bu ince uzantıların uçları da yüzlerce mikroskobik uca ayrılmaktadır. Gekonun ayağındaki milyonlarca mikroskobik uç, değdikleri yüzeydeki atomların çekim kuvvetini kullanarak o yüzeye bir tutkal gibi yapışırlar. Milyonlarca yıldır var olan bir sürüngenin ancak son yüzyılda keşfedilen atomu ve onun çekim gücünü bilmesi ve kendisine onu kullanabilecek sistemlerle donatması tabii ki imkansız. Şimdi Gecko'da ne görüyoruz biz? Hani bizim bildiğimiz mantıkta bir yapışkan sistem görmüyoruz bir kere.
Evet.
Biz bantlar kullanıyoruz. Çift taraflı bant oluyor vesaire. Çok kuvvetlileri
oluyor. Tutkal kullanıyoruz.
Tutkal, uhu kullanılıyor. Ama bu maddelerin temel özelliğine bizim kullandığımız maddelerin bir kere kullanıyoruz. Daha sonra özelliğini kaybediyor. Mesela bir bandı çıkardığımızda o tekrar yapışmaz. Ve birkaç kullanımdan sonra en azından kullanılamıyor. Şimdi Gecko'da biz farklı bir yapışma görüyoruz. Ya bizim bildiğimiz yapışma değil bir kere bu. Atomların vesilesiyle bir çekim kuvveti oluyor. Ve bundan dolayı Gecko ters yüzeyde ters bir şekilde durarak ilerleyebiliyor, dolaşabiliyor. Orada saatlerce asılı kalabiliyor. Ve bunu yaparken hiç yorulmuyor, efor da sarf etmiyor. Bakın çok önemli, ayağında yine binlerce tüy var. Bu tüy ağaç dalı gibi düşünelim. O tüyün de dışında binlerce tüy var, o tüyden çıkan. O küçük tüylerden de çıkan tüyler var. Böyle 3-4 aşamalı birbirine bağlı tüycükler var ve daha da gittikçe küçülen. Bu vesileyle orada bir çekim kuvveti oluşuyor. En önemlisi de şu, bu çekim kuvvetinin oluşmasıyla Gecko'nun hareketinin aslında yavaşlaması lazım. Ama biz gözlemlediğimizde öyle değil. Çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde hareket edebiliyor. Yani o çekim kuvvetini aynı anda uygulayıp o çekim kuvvetinden hemen kurtulabiliyor. Hani o çekim kuvvetinin etkisinde kalmaya devam etmiyor. Eğer böyle evet olsaydı hareket etmesi, dolaşması çok zorlaşırdı. Dolayısıyla hayatını belki devam ettiremezdi. Burada yine bu sistemlerde bakın çok önemli. Tüycük sayısıyla doğru orantılı biz işin kalitesini görüyoruz. Biraz önceki güvede değil mi? Onun duyma performansını gördük. Şimdi bu tüycük sayıları o yüzden çok önemli. Bu tüycük sayıları eğer farklı olsa, az olsa mesela, çünkü evrim teorisini iddia edenler kademeli evrimle geliştiğini iddia ediyor. Az olsa biz bu işlevleri yapamayacağını artık bugünkü bilimsel gelişmelerle biliyoruz. Yani o güvenin tüycükleri az olsa diğer karşı cinsini duyamayacak o. Fark edemeyecek. Dolayısıyla bu onun hayatındaki birçok şeyi etkileyecek. Gecko'ya baktığımızda zaten bu canlı hiç dolaşamayacak bile bu tarz yüzeylerde. Belki ne olacak? Kaçamayacak ve avlanılacak diğer bir canlı tarafından. Yani hep biz sistemleri indirgemeye çalıştığımızda hep hayatlarının son bulduğunu görüyoruz canlılarda. Bunu tabii düşünerek elde ediyoruz. Çünkü canlının hayati özelliği eğer o kademeli olarak gelişmiş olsaydı, değil mi? O sistemi kullanamayacağı için o canlı hiç hayatı devam edemeyecekti zaten başından da.
Evet. Yani bütün dünyadaki fizik ve kimya kurallarıyla veya manyetik ortamla veya yer çekimi kuvvetiyle canlıların sahip olduğu organların tam uyum içinde olduğunu görüyoruz. Gecko'nun sahip olduğu tüy sayısı Van der Waals denen atomların arasında çok fazla sayıda atomun yüzeye yakın bir şekilde durmasında oluşan çeşitli kovalent bağlar bunlar. Kimyada böyle bir kanun var. Gecko bu kanuna kullanarak bu işi yapıyor. Allah'ın yaratmış olduğu böyle bir güç var. O güce uygun şekilde ortaya çıkıyor mesela. Dediğin gibi bir anormallik de yok. Anomali bir hadise de yok. Normal insandan daha hızlı yürüyor mesela. İnsanın yapışma özelliği de yok bacağında veya ellerinde. Ama o çok daha rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Bunun sebebi gerekli olan proteinlerin, gerekli olan enzimlerin, gerekli olan vücut yapısının tam olması gerektiği gibi olması. Eğer yüzeyle mesela 30 derecelik açı yapıldığında Gecko'nun tüylerindeki yapışmayı sağlayan Van der Waals kuvvetleri etkisiz hale geliyor. Bu da mesela bir fizik kanunu, yani kimya kanunu, aynı kanunun bir parçası. Gecko hem yapıştırmada kullanıyor aynı kanunu hem de sökmek için gerekli olan yapıyı aynı şekilde kullanıyor. Bu muazzam bir akılın ürünü, bu muazzam bir detayın ürünü. İnsanoğlunun son yüzyılda ortaya koymuş olduğu birçok rakamın, fizik kimya kanunlarının ard arda gelerek oluşturmuş olduğu bir kompozisyonun ürünü maşallah. Mesela o güveden bahsettin. Güvenin en önemli özelliğinin yani çok güçlü bir şekilde koku alabilme özelliklerinin olduğunu anlattın. Şimdi o güvelerin çok güçlü koku alma özelliklerini de kullanan, onunla bu anlamda uyum halinde olan bir örümcek türü var. Onların bu kokusunu alıp ne yapıyor? Av olarak kullanabiliyor. Bakın şimdi onu göstereyim size. Burada güveyi kullanan, güvenin o koku alma özelliğinin fazla olmasını çok iyi bilen bir örümcek bu. Bakın şimdi onu gösterelim. Özenle ağını örüyor. Ne için? Güve için. Fakat dikkat edin, ağda çeşitli burada esnemeyi sağlayan kristal yapılar var. Ve ortasında bir tane, en ucunda bir tane kese var. Kesenin içinde ne var biliyor musunuz? Güvenin, o az önce anlattığın dişisinin fenomeni, yani dişilik hormonu var. Kesenin içerisinde özel olarak saklıyor. Fakat çok enteresan, çok mucizevi bir konu, bu kokuyu üreten dişi güve değil. Bu kokuyu üreten bolas örümceği. Şu ekrana görmüş olduğumuz bolas örümceği. Bu kokuyu üretiyor ve özellikle ağın ucuna saklıyor. Ve daha sonra da yetmiyor, sallıyor. Kementçi örümcek de deniyor buna, bolas örümceğine. Sallayınca ne oluyor? Tabii haliyle içindeki kimyasal daha çabuk havaya karışıyor. Ve kokuyu alma kabiliyeti çok yüksek olan bu güve kokuyu hemen alıyor. Fakat zannediyor ki dişisi var orada. Halbuki orada daha farklı bir canlı var. Ve bu ucundaki kesenin bir özelliği var. Ucuna geldiği zaman ne oluyor? Yapışıyor. Yapışma enerjisi var. Yapışma kabiliyeti var. Yapıştığı zaman da bolas örümceği bunu çok güzel biçimde av olarak ne yapıyor? Kullanabiliyor. Bakın şimdi biraz sonra gelecek güve. Yani güvenin koku alma becerisi burada onun avlanmasına neden oluyor zahiren. Ve işte o kokunun formülü, kimyasal formülü bu. Bunun bilim adamları laboratuvarlarda ortaya çıkartarak yazı haline döktükleri bir formül bu. Bu formülün anlamı şu. Güvenin dişi hormonu. Güvenin, yani bir güve türünün dişisinin salgıladığı hormonun kimyası bu. Bu kimyayı bu şekilde kağıda döken kim? İnsanlar. Fakat örümcek, bolas örümceği aynı kimyayı kullanarak aynı fenomeni bu şekilde bütün bir hidrojen ve karbon bağlarını bir arada tutarak bunu yapabilme kabiliyetine sahip. Maşallah biz burada canlıların arasında Allah'ın, yani hepsine sahip olan, bütün bilgisine sahip olan yaratıcının biz burada sanatını görüyoruz maşallah. Başka bir canlı daha göstereceğim burada. O da şimdi ekranlara geldi. Sinek kuşu. Çok kereler bahsettik ama tekrar tekrar bahsetmekte fayda var. Çünkü çok güzel bir canlı ve çok da özel teknolojik yapıya sahip bir canlı. 600 kare çeken bir kamerayla bu görüntüler çekiliyor saniyede. Çünkü her sinek kuşu ve özellikle bazı türleri 80'e kadar saniyede kanatlarını çırpabiliyor. Kimi türü 15, kimi türü 80'e kadar kanatlarını çırpabiliyor. Ve bu şekilde hiç ne yanma ne de enerjisiz kalmıyor. Aynı işlemi bir insan yapacak olsa günde 1300 tane hamburger yemesi gerekiyor ki gereken enerjiyi karşılayabilsin. Yani kollarını bir sinek kuşu gibi sahnede 80 defa çırpabilecek olsa, sallayabilecek olsa o zaman 1300 tane hamburger yemesi gerekiyor. Öte taraftan bunu yemesi yeterli olmuyor. Kalp atışları dakikada 300'ün üstüne çıkıyor insanın ve bundan dolayı da oluşan ısıdan dolayı insan yanıyor ve ölüyor. Dolayısıyla insana kıyasladığımız zaman bu kadar konforlu halde uçabilen bu canlı bu kadar rahat hareket etmesine mukabil insanla kıyasladığımızda insan onun hiçbir hareketi bununla kıyaslanamayacak ölçüde. Aynı zamanda sinek kuşlarında şöyle bir özellik daha var. Geriye doğru uçabiliyorlar. Ekranda gördüğümüz gibi hem ileri gidiyor hem geriye gidiyor hem de yukarı doğru uçabiliyorlar. Her kanat çırpışında muhakkak kanatları hem yere doğru, yani kanadını ileri doğru çırparken yere doğru bir kaldırma kuvveti uyguladığı gibi geriye doğru çırparken de yine aşağı doğru tam bir kuvvet uyguluyor ve yine kalkmasına, yani havada durmasına vesile olan bir kuvveti burada uygulamış oluyor. Dolayısıyla kanat hem ileri hem de geri gelirken muhakkak kanadın, kuşun havada kalmasını sağlayabilecek bir kuvvet üretmiş oluyor. Bir de şöyle bir özelliği var. Dakikada 1360'a kadar kalbi atıyor sinek kuşunun. Dakikada 1360'a kadar. Ve bazı türleri bu kadar fazla kalp atışına sahip olmasına rağmen çok fazla enerji istiyor bunu korumak için, bu şekilde yaşayabilmek için. Bu enerji ihtiyacını karşılamak için mesela ekranda görüyoruz. Şu an sinek kuşu 1360 defa kalbi dakikada atıyor. Bunun enerjisini karşılamak için ekrandaki bu kırmızı renkli şerbeti içiyor. Yine insandan farklı olarak içtiği anda sindirim sistemi onu hemen vücudunda, bünyesine, kanına karıştırıyor. Çok hızlı bir şekilde enerjiyi, yani şekeri kanadındaki ihtiyaç duyulan enerjinin harcandığı kas hücrelerine çok hızlı bir şekilde ulaştırabilecek bir sistem var. Yani yediği hemen enerjiye dönüştürülüyor. İnsanda ise bu tabii ki saatler süren bir işlem. İnsan anlık enerjisini ancak yedikten bir müddet sonra, çok hızlı kana karışabilen yiyecekleri bile yese bir müddet sonra ancak ne oluyor? Kanına karışarak bu enerjiyi sağlamış oluyor. Bir de ayrıyetten şöyle özellikleri var sinek kuşlarının. Hem çok güzel renkli oluyorlar, şunun ekranda gördüğünüz gibi. Hem de erkeklerinin öyle bir tüy yapısı var ki, o tüy yapısında her erkeğin kendine özgü, onun kimliğini belli eden bir şekil, ses ortaya çıkıyor. Yani çok özel ses çıkartan bir tüy sistemine de sahip sinek kuşları. Ve daha da dahası var. Mesela şimdi burada sinek kuşu besleniyor, yiyeceği var. Ve uçuyor. Şimdi gündüz vakti çünkü. Gece vakti bu hayvanlar ne yapıyor? Uyuyorlar. Uyurken dakikada 1360 atan kalp enerjisizlikten ne olur? Canlının ölmesine sebep olur. Dolayısıyla o kalbin, kalp de niye atıyor? Çünkü vücut o kadar enerji tüketiyor. Peki uyurken bu kadar enerji tüketiyor mu? Tüketmiyor. İşte bu aşamada vücudun enerji ihtiyacının düşmesini ve dolayısıyla kalp atışının da azalmasını sağlamak için ne yapabiliyor musunuz? Kalp atışlarını dakikada 80'e kadar indirebiliyor. Bu da çok özel bir özellik. Ve uyurken dakikada 80'e kadar inen bu kalp atışını 1360'dan 80'e kadar indiriyor. İnsanoğlu ise uyurken mesela minimum enerji tüketiyor. Fakat dakikadaki kalp sayısını en fazla 60'lara kadar düşürebiliyor insanoğlu. Yani 20 tane falan düşürebiliyor. Fakat sinek kuşu 1360'lardan 80'e kadar indirebiliyor. Artı bir özellik daha. Mesela ekstra enerji gerekti ve yediği şu şerbeti mesela, buradaki kırmızı renkli şerbeti her zaman bulamıyor. O zaman vücudun kandaki şekeri daha fazla süzmesi için, daha doğrusu böbrekten süzülüm esnasında şeker ve su kaybını engellemek için dünyada tek sinek kuşlarında olan bir özellik var. Böbreklerini durduruyor. Bunu duraklatma kabiliyetine sahip. İnsan veya başka hiçbir canlıda böyle bir özellik yok. Sinek kuşuna ait olan bu özellik sadece sinek kuşuna ait. Bir de ne var sinek kuşu? Zaten muazzam enerji tüketiyor. Çok önemli uçma kabiliyetine sahip ve çok da muazzam güzel renklere sahip. Çok güzel bir canlı. Tekrarlayacak olursak, böbreklerini duraklatma kabiliyeti sadece sinek kuşunda var. 1360'lara sahip olan kalp atışı ritmini ne yapıyor? 80'lere kadar düşürebiliyor. Aynı zamanda yediği her şekerli su anında enerjiye dönüştürülebiliyor. Ve her kanat çırpışında muhakkak ne yapıyor? Enerji kendisini yukarı doğru iten bir kuvveti aşağı doğru itmiş oluyor. Normalde kuşlar kanatlarını bir kere çırptıklarında geri toparlama esnasında, yani kanatlarını geriye doğru çekerken aşağı doğru bir kuvvet uygulamamış oluyorlar. Orada kanat toparlanmış oluyor. Yani tek yönlü bir çırpış var. Tek yönlü çırpış esnasında ancak kanat aşağı doğru bir kuvvet uyguluyor. Fakat geri toplarken uygulamıyor. Sinek kuşunda bu böyle değil. Hem ileri hem de geri çırparken her türlü sinek kuşu ne yapıyor? Aşağı doğru bir kuvvet uygulamış oluyor. Ve her seferinde beslenme esnasında kafası sabit. Bu da onların gagasının üst kısmında bulunan bir demir organı, demir ihtiva eden bir organdan kaynaklanıyor. Vücut ileri doğru hareket yaparken demir organı geri gidiyor, terazi gibi. İleri doğru hareket ederken geri gidiyor, geri doğru hareket yaparken de ileri gidiyor. Dolayısıyla milimetrik hassasiyette kafa sabit kalmış oluyor. Yani neresinden baksak her yerinden ayrı bir harika çıkıyor, fışkırıyor. Kalp atması muazzam, kalbin durdurması muazzam. Böbreklerinde şekeri hemen süzüp enerjiye çevirmesi muazzam. Böbreklerindeki süzme işlemini tamamen durdurması muazzam. Renklerine bakıyoruz, renkleri de çok harika. Ondan sonra uçma kabiliyeti en yüksek kuş aynı zamanda. Ve o kadar da özel bazı türleri var ki, kırmızı boğazlı sinek kuşu, Meksika körfezini bir tane kesme şekerinin, yani bir kesme şekeri kadar şekerle 800 kilometre uçarak göç yapabiliyor.
Maşallah.
Maşallah. Yani harika üzerine harika, muazzamlık üstüne muazzamlık. Biz burada her şeyde olduğu gibi, her canlıda olduğu gibi çok çok ayrı ve detaylı sistemler görüyoruz maşallah. Bu bize Yüce Allah'ın kudretini göstermekte bir örnek. Biz buradan bakıp ancak Allah'ın rahmetini, güzelliğini inşallah, yaratma sanatını, ilmini daha yakından müşahede ediyoruz. Ve tesadüflerle hiçbir canlının oluşamayacağını çok net bir şekilde gözlemlemiş oluyoruz.
Evet maşallah. Şimdi farklı bir aleme gidelim hocam. Mikroskobik canlı diatomlardan bahsedelim. Diatomlar dünyanın en küçük inşaat mühendislerinden biri. Maşallah. Ve ekosistem için önemleri çok çok büyük. Neden? Diatomlar resimde gördüğümüz gibi mikroskobik canlılar, genelde suda yaşayan ve fotosentez yapabilen algler aslında diatomlar. 25 bin tane çeşidi var bakın. Her bir çeşidin şekli farklı. 25 bin çeşidi var. 1 santimetre küpte 10 bin tane diatom var. 1 santimetre küpte 10 bin diatom var. Endüstriyel olarak da kullanılıyor. Bazı maddelerin filtrelenmesinde ve yalıtılmasında kullanılıyor. Ekosistem için önemi çok büyük dedik. Neden? Hem öncelikle fotosentez yapıyorlar. Fotosentezde yani oksijenin büyük bir oranını diatomlar sağlıyor. Aynı zamanda balinaların ve balıkların denizde diatomlarla beslenmesi söz konusu. Diatomlarla beslenildiği için balıklar ve balinalar bu açıdan çok
maşallah
önemli.
Maşallah. Şu resim ne kadar harika bak. Maşallah. Simetri her yönden var. Tam açılar birbirine uyumlu. Yani geometrik bir şekilde sürekli çizilmiş, tam özel bir hesabın ürünü gibi maşallah.
Evet maşallah. Balıklar diatomla beslendiği için balıklardaki D vitaminine de diatomlar vesile oluyor. D vitamini üretilmesine. Maşallah birçok yerde görüyoruz. Bakın resimleri göstermeye devam edelim. Çünkü her bir türün şekli farklı. Ve neden biraz sözümüzün başında inşaat mühendisi dedim. Neden inşaat mühendisi? Kendi kabuklarını, yani kendi yuvalarını kendileri inşa ediyor diatomlar. Bakın maşallah gözle göremediğimiz çok küçük, yani mikroskobik boyutlardaki bu canlılar kabuklarını, yani evlerini kendileri inşa ediyor. Ve şekillerini görüyoruz.
Evet.
Mükemmel tasarıma evet, sahip. Sanki böyle değil mi, bir insan böyle tasarımcı yeteneği.
Evet. Özellikle güzel bir çok, tasarımcının evet, özellikle tasarladığı sanat eserleri gibi.
Desenlere benziyor.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Silisyumdan, silisyum maddesi ve kaplı vaziyette kabukları.
Kabuğunu, silisyum
evet, kullanılıyor. Yani. Dolayısıyla çok sağlam. Silisyum olduğu için de çok çok sağlam. Bakın bir diatom 10 gün içinde 1 milyar farklı bireye dönüşüyor. Farklı birey ürüyor
üreme
daha doğrusu.
Hızı. Evet, maşallah.
Üreme hızı. Bakın bir diatom 10 gün içinde 1 milyar diatom ürüyor. Bir diatomdan. Şimdi bu rakam o kadar hassas ki. Çünkü ekosistemdeki önemleri çok büyük diatomların. Neden? Fotosentez yaptıkları için oksijen üretilmesine vesile oluyorlar. Oksijen üretiyorlar. Dolayısıyla atmosferdeki, yani dünyamızda oksijenini büyük oranda sağlıyorlar.
Tabii %70 oranında bu evet, fotosentetik bakteriler yapıyorlar. Evet.
Şimdi bu 10 günlük 1 milyar popülasyon artması söz konusu. Bakın bu oranda olabilecek düşüş ya da artış, ikisi de tehlikeli olur ve ikisi de ekosistem için çok ölümcül sonuçlar doğurabilecek nitelikte olur. Ama böyle bir olay olmuyor. Popülasyonları ve nüfusları hep sabit diatomların. Ne azalıyor ne artıyor. Ve mükemmel bir seyirle, o 10 günde 1 milyar farklı bireyin üremesi seyriyle devam ediyor bakın. Ne zamandır devam ediyor? Milyonlarca yıldır devam ediyor. Maşallah. Ve şekillerini gördük. Şimdi gözle göremediğimiz bir canlıdan bahsediyoruz değil mi? Zaten hani hayvanların özelliklerinden bahsederken mesela onların akıl ve şuura sahip olmadıklarını belirtiyoruz. Ki bunu da tüm insanlar tasdikliyor zaten. Şimdi gözle göremediğimiz daha küçük bir canlıyı inceledik. Ve resim kabuklarının şeklini hep birlikte gördük. Ve bu kabukları kendileri üretiyor dedik bakın. Kabuğun, yani evini kendisi üretiyor. Bu canlı böyle bir tasarım nasıl yapabilir? Yani karmakarışık bir şey görmemiz lazım bizim. Eğer evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüfler sonucu oluşsa, ki bu canlı zaten tesadüfen oluşamaz. Diyelim canlı oluştu, kabuğunu yapacak. Bizim karmakarışık kabuklar görmemiz lazım. Değil mi? Şekli böyle anlaşılmaz. Gördüğümüzde hoşumuza gitmeyen, zaten estetik olarak da hoşumuza gitmeyen yapılar görmemiz lazım. Çünkü bunu Charles Darwin söylüyor. Doğayı incelememizin diyor, neden türlerin karmakarışıklığıyla karşılaşmıyoruz diyor. Ya bir nizam, bir düzen gördüğünü zaten Charles Darwin sözünde söylüyordu Türlerin Kökeni kitabında. Şimdi diatomlara baktığımızda da yine işte bu düzeni, bu tasarımı görüyoruz. Tasarım varsa onu bir yapan, tasarlayan vardır. Yaratan evet, muhakkak değil mi? Alemlerin Rabbi olan Allah, Yüce Allah'ın yarattığını biz anlıyoruz. Çünkü bu canlılar hiçbir şekilde kendilerine böyle bir kabuk yapma yeteneğine sahip olamazlar.
Evet.
Ne bir yer görmüşlüğü var, ne eğitim almışlığı var. Değil mi? Suyun içinde yaşayan canlılardan bahsediyoruz biz.
Bir de gözü yok ya, yani ne estetiğin, tabii, kendisini neye göre estetik yapıyor. O ne yaptığının bile farkında değil. Yaptığı şeyin rengi, hem bak renkler de ortaya çıkıyor. Hem de silisyumdan olduğu için sert bir kabuk oluyor. Fosilleşebiliyor. Çok da güzel koruma da sağlıyor ona. Hem de orada biz tam, yani hakikaten ölçüldüğü zaman her kademesi 360 derecelik tam bir dairenin belli açılarına bölünmüş. Özellikle güzel görünmesi için aynı açılar tam eşit oranlarda çok güzel desenlerde olmuş vaziyetteler. Bu ancak o hali yapıp bize gösteren Rabbimizin işi olabilir. Bakın İbrahim suresi 10. ayette inşallah Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytana Allah'a sığınırız. Resulleri dedi ki, Resuller Allah'ın elçisi. Allah'ı anlatmak için Allah'ın dünyaya gönderdiği bütün kullarını Allah'a davet etmekte görevli kulları inşallah. Ve Resulleri dedi ki, Allah'a inanmayan güruha diyor ki insanlara, Resuller, Allah hakkında mı şüphe ediyorsunuz? Bakın, Allah hakkında mı şüphe ediyorsunuz? O gökleri ve yeri yaratandır. Bak, Kur'an ne zaman indirildi? 1400 yıl önce. Ve Kur'an'daki bu ayette Resuller dedi ki, demek ki Kur'an'ın indirildiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den çok daha önce yaşamış peygamberler, Resuller var. Onların da davası aynı dava. Günümüzde de aynı dava değil mi? Yani Allah'a inanmayan insanlar günümüzde de var. Allah'a inanan insanlar onları çağırıyor. Aynı şeyi söylüyorlar. Bak Allah yarattı diyor. Doğru olan, bir olan Allah'ın tevhidine gelin diyor Allah'a inanan kesim. İnanmayan kesim de inananları oluyor içinden. Maşallah iman ediyorlar. Ki bu devirde hızla ve çok sayıda iman eden insan var. Kimisi de inanmıyor. İnkarına ısrar ediyor mesela. Münafıklık yapıyor veya kafir oluyor. Evrime inanıyor mesela. Kendi kendine olduğunu söylüyor. Kendi yaptığı putlara tapıyor. Kendi yaptığı ara geçiş fosillerine tapıyor mesela bu evrimcilerin birçoğu da. Resuller, dünyadaki bütün Resullerin yaptığı gibi Allah'ın inanmayan kesime Allah hakkında şüphe mi duyuyorsunuz diyor, diyorlar ilk önce. O gökleri ve yeri yaratandır diye buyuruyorlar. Sonra o sizi günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte. Allah'ın onlara yani kafirlere diyorlar ki, bakın Allah sizi günahlarınızı bağışlamak için davet ediyor. Ve sizi adı konulmuş bir süreye kadar erteliyorlar. Adı konulmuş bir süreye kadar erteliyor. Ne demek bu? Allah kendi varlığını anlatan, kendi varlığının delili olan, hem deliller yaratıyor dünyanın her yerinde, hem de kendi varlığını anlatan elçiler yaratıyor kendisini çağırmak için. Nitekim elçiler diyorlar ki, bakın o sizi günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte. Allah onların günahlarını bağışlamak, esirgemek, korumak için, onları cennetine almak için davet ediyor. Davetiye yani gönderiyor gibi. Her çünkü iman hakikati Allah'ın insanlara göndermiş olduğu, göstermiş olduğu birer davetiye. Ve elçisini gönderiyor. Elçi de o güzel insanlar, o mübarek insanlar da dosdoğru Allah'ın varlığını, Allah'ın inşallah izin verdiği, onlara öğrettiği ilimle, bilimle, o zamandaki koşullarda neyse bilim ve ilim, onunla Allah'ın varlığını en güzel bir biçimde anlatıyorlar kafirlere karşı. Bu zamanda da bak aynısını yapıyoruz. Peygamberimizin devrinde de bak aynısı yapılıyor. Allah nasip ediyor, Allah'a inanan taraf oluyoruz inşallah. Aynen ayette olduğu gibi. Demek ki dosdoğru Allah'ın sünnetini yaşıyoruz inşallah. Allah'a inanmayan güruha karşı Allah hakkında şüphe mi duyuyorsunuz diyoruz. Aynısını bak. O gökleri ve yeri yaratandır diyoruz. Allah bize iman hakikatlerini yaratıyor. Bakmaz mısınız deveye diyor. Arıya vahyettiğini söylüyor. Bir sinekte bile değil mi? Ayetler olduğunu bize bildiriyor.
Güzel ekleyemezsiniz, alamazsınız.
Evet. Değil mi? İman hakikatinde dikkat çekiyor orada insanlara. Demek ki Allah bize davet ediyor. Allah yani mesela A9 TV için düşünecek olursak, yani televizyon kanalı, televizyonda yapılan programları düşünecek olursak, ya da şöyle diyelim, hocamızın çalışmalarını mesela özellikle video belgeseller de çok fazla sayıda Harun Yahya TV'de ve Harun Yahya Ok'ta, hem de ücretsiz ve hem de birçok dilde var. Bak Allah'ın varlığını anlatan binlerce eser var. Video var, yazılı eser var, resimli eserler var. 30 yıldır hocamız bunun çalışmasını yapıyor. Anlatıyor. Hemen hemen her seferinde daha farklı bir Allah'ın yarattığı yaratılış delilini anlatıyor inşallah. Ama bitmiyor bak. O kadar fazla ki Allah'ın yaratılış delilleri, Allah'ın yaratma sanatındaki detaylar anlatmakla tükenmiyor. Böyle bilim adamlarının bulmasıyla tükenmiyor buluşlar, harikalar. Canlıların göstermiş olduğu bu akıl alameti, Allah'ın tecellisi olan bu canlılar anlat bitmiyor bak. Biz mesela burada 2-3 yıldır anlatıyoruz. Maşallah hemen hemen her seferinde daha değişik bir bilgi anlatıyoruz. Yine bitmek tükenmek bilmiyor. Demek ki Allah'a inanmak hem normal olan hem kolay olan. Ya her yere baksan zaten Allah var diyor. Yani Allah yarattı bizi diyor her nereye baksan. Bu göstermiş olduğun diatomlar, yani gözü kulağı olmayan canlılar ne anlar estetikten, renkten, ondan sonra sesten ve güzellikten ne anlarlar? Yani tek hücreli bir canlıya sen estetiği öğretebilir misin? Tek hücreli bir canlıya, hadi siz burada mesela olimpiyat açılışları oluyor değil mi? Belki binlerce insan aylarca çalışarak koordinasyonlu bir güzel renk, böyle hepsinin kıyafetleri ayrı ayrı oluyor değil mi? Rengarenk kıyafetler oluyor. Hadi diyorlar böyle belli sistemde düdük çalıyor. Oradan birisi sesleniyor. İşlerinde bazıları özellikle komut edenler oluyor. Belli motifler bize sunuyorlar. Belli dans figürleri çıkıyor. Belli renk figürleri çıkıyor. Tek olay ne? Estetik. Tek olay güzellik. Tek olay orada koordinasyon. E kardeşim yani aylarca, yüzlerce kişinin aylarca uğraşmasıyla düşün ne kadar zahmet var orada. Ne kadar emek var. Değil mi? Bir düzen ve güzellik ortaya çıkıyor. Çıksın diye daha doğrusu. Bu iş böyle basit bir iş değil. Kolay bir iş değil. Rastgele olabilecek bir iş de değil. Sırf güzellik ve düzgünlük ortaya çıksın diye aylarca uğraşıyorlar. Güzellik ve estetik için. Diatom bunun için ne kadar uğraşıyor ve o rakam ne kadar inanılmaz ya. İnanılmaz demeyeyim de ne kadar muazzam ve insanın hayrete düşüren bir rakam. Ne kadar diyor? 1 milyar tane oluyor bir taneden. Değil mi? Bir günde mi?
10 günde.
10 günde 1 milyar adede evet. Çıkıyor. Ve 1 milyarının 1 milyarı da muazzam güzel estetik. Kar taneleri gibi hepsinde. Ayrı ayrı oranlar, ayrı ayrı güzellikler var. Yani bizi ve diatomları ve bütün canlıları ve kainatı ve her şeyi, bu her şey dediğimiz bir alem ve alemleri yaratan sonsuz kudrete ve güce sahip olan Rabbimizin büyüklüğü ne kadar, yani hikmeti ne kadar büyük maşallah. Biz bu örneklerden bunu anlıyoruz. Bu örneklerden zaten bu anlaşılır.
Evet.
Yani bunun için ayrıyetten Allah'a çok çok şükretmemiz lazım. Çünkü dediğimiz gibi muazzam fazla sayıda ve her yerde çok rahat anlaşılabilecek şekilde insanların hizmetine sunuyor inşallah.
İnşallah.
Allah bu delillerin inşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde olduğumuz için Allah hadi sıfatıyla tecelli ediyor inşallah. Değil mi? İnsanlar akın akın iman ediyorlar, hidayet buluyorlar. Bunun da en büyük vesilelerinden birisi bilimsel çalışmalar tabii ki. Yani iman hakikatlerinin ortaya çıkışı, anlaşılması ve buna da bilim adamları vesile oluyor. Tabii Müslümanların yapması gereken burada bunları alıp, takip edip, güncel bir şekilde anlatmak, aktarmak. Değil mi? Tüm Müslümanlara, tüm dünyadaki insanlara yaymak bunu ve bunu yapmak çok kolay. Yani fikri çalışma yapmak çok kolay Allah'ın izniyle. O yüzden bunu herkesin yapması gerekiyor ve insanlar zaten bunun karşısında bunların daha doğrusu vesilesiyle, iman hakikatlerinin vesilesiyle iman ediyorlar.
Evet, elhamdülillah.
İman etmelerine vesile oluyor inşallah. Nitekim iman hakikatlerini keşfeden bilim adamları da iman ediyor. Onlardan örnekler verelim hocam. Mesela Anthony Flew, İngiliz felsefe profesörü, 15 yaşında ateist olmayı seçmiş. Sonraki 54 yıllık sürede hep ateizmi savunmuştur. Ancak Flew bu yanılgısını terk ettiğini ve evrenin yaratılmış olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Bakın şöyle söylüyor. İlk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığına kesin bir şekilde kanaat getirdim diyor. Ne Francis Collins, genom projesinin lideri olan Francis Collins gençliğinde ateistken DNA gibi yapılardaki mucizeleri gördükten sonra Allah'a iman etmiştir. Şöyle söylüyor, laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben de inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir diyor. Henry Fritz Schaeffer şöyle söylüyor. Georgia Üniversitesi'nde kimya profesörü ve kuantum kimya merkezinin direktörü olan 5 kez Nobel ödülüne aday gösterilen Schaeffer için dünyanın en nitelikli 3. kimyageri denilmektedir. Bakın dünyanın en nitelikli 3. kimyageri şöyle söylüyor. Bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar. Kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediğim anlardır diyor maşallah. William Phillips, lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden William Phillips şöyle söylüyor. Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi. Yine William Dembski, günümüz matematikçi bilim adamlarından, bakın şöyle söylüyor, dünya Allah'ın yaratmasıdır. Bilim adamları ise dünyayı anlamaya çalışırken Allah'ın düşüncelerini tekrarlarlar. Bilim adamları yaratıcı değil. Yaratılış her zaman yaratıcının varlığını gösterir diyor. Alan Sandage isimli bilim adamı, en tanınmış gök bilimcisi olan Alan Sandage, 1998 yılında Bilim Allah'ı Buluyor kapak konulu Newsweek dergisine verdiği röportajda şöyle söylüyor. Beni bu sonuca götüren dünyanın bilimle anlaşılamayacak kadar kompleks olmasıydı. Varoluşun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün. Maşallah. Bakın Paul Ernst'e de kulak verelim. Saint Johannes Üniversitesi'nde yardımcı profesörlük yapmış olan Amerikan Cerrahlar Birliği üyesi Profesör Ernst inancını şöyle açıklamıştır. Ben Allah'a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. Ve bu inancım uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır. Evet, kainatta bir yaratıcı var diyor. Bakın bu bilim adamlarının hepsi samimi bir şekilde çünkü samimiler. Gördükleri mucizeleri karşı iman etmişler ve Allah'a olan imanlarını söylüyorlar. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler buyuruyor. Birçok kişi de vicdanı kabul ediyor ama çünkü öyle bilim dalında uğraşıp bir bilim dalında uğraşıp evrim teorisini savunanları görüyoruz. Allah'ı haşa inkar edenleri görüyoruz. İşte o insanlar da samimi olarak zaten aslında Allah'ın varlığına inanıyorlar ama zulüm ve büyüklenme dolayısıyla Allah'ın tam belirttiği gibi inşallah zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ediyorlar. Yani Allah'a iman etmek haşa bundan büyüklüğe kapılıyorlar. Bundan dolayı Allah bildiriyor. Çünkü artık bilimsel gelişme değil mi? Her seferinde anlatıyoruz hocam. Net bir şekilde artık evrim teorisinin hadi ortaya atıldığı dönemde hiç bilimsel gelişmeler yok. Birçok yön bilinmiyor, genetik bilinmiyor. Daha önce anlattık. Ama şu günlerde artık bu zamanlarda 21. yüzyılda bunların hepsi biliniyor. Açıklığa kavuşmuş ve bakın bu bilim adamlarının söylediği gibi de nitekim Antoine Flew, ünlü ateistçi, eski ateist, son 5 yıl içinde iman ettiğini açıkladı. Çok yeni oldu bu da. Ve son bilimsel gelişmeler vesilesiyle artık samimi olarak hatta özür diledi. Çünkü ateizmi 54 yıl boyunca ateist kalmış. Bir üniversitede profesör olduğu için ateist olmalarına vesile olduğum öğrencilerden özür dilerim dedi. Evet. Hep ateizmi anlattığı için özür de diledi. İşte samimi olarak artık insanların ve samimi olanların kanaati net bir şekilde geliyor. Çünkü son bilimsel gelişmelerle bu ortaya çıkıyor inşallah.
Son bilimsel gelişmelere bir örnek o zaman biz verelim inşallah. Dörde bir geçebilir miyiz? Şimdi DNA'dan bahsetmiştim. DNA'da protein üretimine vesile olan bir şey. Çünkü DNA'da kod var sadece. O kodu alıp kopyalayarak protein üretiliyor. Ve vücudun her neresinde işlevi görecekse o protein oraya sentezleniyor. Transport ediliyor, gönderiliyor. Bu işlem vücudumuzda her saniye boyunca belki binlerce kez oluyor. Hem de her hücre başına. Yalnız bu çok muazzam ve emek isteyen bir iş. Bakın şimdi ondan sadece bir tanesini göstereceğim. Hemen videosuna başlayalım inşallah. Evet, bu kısımları hızlıca geçiyorum. Şimdi burada ne görüyoruz? Vücudun içinde üretilen bir proteinin ne olduğunu ve nereye gideceğini gösteren adres şekeri bunun adı. Bunun adı adres şekeri. Oligosakkaritler bunlar bir tür şeker molekülleri. Fakat karbonhidrat molekülleri fakat yapacağı işlev nedir? Ancak vücuttaki o proteinin nereye gideceğini belli etmek. Böyle hepsinin kendine özgü biraz üç boyutlu şekli var. Şimdi buradaki örnek olarak vereceğimiz polisakkarit türü de mannoz 6 fosfat. Bu eğer o proteine takılırsa, bu da proteine o mannoz 6 fosfatın yani adres bildirim, kimlik bildirim ünitesinin takılmasını yarayan Golgi aygıtı. Yani bu aygıtın işlevi nedir? Proteinlerin 3 boyutlu şekillerini vermek ve nereye gideceklerine dair posta alıcısını, adres bilgisini onlara eklemek. Şimdi bu da ne biliyor musunuz? Kargoya verilecek olan ürünümüz. Bir enzim. Hidrolaz isimli bir enzim. Bu ancak mannoz 6 fosfatla işaretlenirse, ki devamında biraz sonra videonun göreceğiz, endozoma gidebiliyor. Endozom ne biliyor musunuz? Hücrelerin içerisinde kendi içerisinde yıkılacak moleküller olan, yani içerisinde olup da onların kesilip daha küçük hallere parçalanma ihtiyacı olan bir ünite, hücrenin bir organeli, yani bir deposu gibi bir şey. Buraya büyük moleküller geliyor, küçük moleküller halinde dönüştürüldüğü odacık. Hücrelerin içerisinde var olan bir organel bu, endozom. Şimdi burada küçük çapta ama büyük işlere yarayan diğer faktör proteinleri görüyoruz. Gördüğümüz gibi anahtar kilit uyumuyla hareket eden birçok yapı var. Şimdi Golgi buradan nedir? Endoplazmik redikulumdan, yani hücrede protein sentezlendikten sonra endoplazmik redikuluma geliyor. Endoplazmik redikulumuna geldikten sonra bunlar paketleniyor. Vezikül içine alınıyor. Alındıktan sonra hücrenin içerisinde yolculuk yapıyor. Nereye kadar? Golgi aygıtına kadar. Yani sadece proteinin DNA'da bilgisinin olması, sadece mRNA'da onun kopyalanması, ribozomun da onu proteine çevirmesi yetmiyor. Bakın bu o işlemlerden sonra gerçekleşen bir işlem. Golgi aygıtına gelen bu vesikül içerisinde ham bir protein bulunuyor. Biraz sonra görecek olduğumuz enzim var. Şimdi Golgi aygıtının içerisindeki 3 boyutlu şekilleri veren, katlamaları sağlayan ve proteinlerin üzerine nereye gideceğinin sinyalini takan özel enzimler var. Enzim, enzimi tanıyor. Molekül, molekülü biliyor. Ne olacağını, nereye gitmesi gerektiğine karar veriyor. Ve üzerine nereye gitmesiyle ilgili adres bilgisini, posta bilgisini üzerine yapıştırıyor. Burada çok muazzam bir akıl görüyoruz bir kere. Devam edecek olursak. Bakın yine üzerine oligosakkariti yapıştırdı. Bu da nereye gönderiyor o oligosakkarit? Bu işlemin adına glycolization, yani glikolizasyon deniliyor. Polisakkarit yapıştırma işlemine. Eğer bir proteinin üzerine burada gördüğümüz şekildeki oligosakkarit, mannoz 6 fosfat yapıştırılırsa, takılırsa o zaman hücre o paketi aynen endozoma götürüyor. Böyle bir sistem var. Posta sistemi var. Nasıl bizde belli bir adres yazıldığından nereden atarsan at postaneye ver, o adrese gider. Mannoz 6 fosfat isimli bu polisakkarit eğer bir proteine iliştirilirse o zaman o protein doğruca endozoma gidiyor. Bu da hücrenin bir kuralı. Bunların hepsi nerede kayıtlı? DNA'da kayıtlı. Bunların hepsi aşama aşama ne yapacağı, görevlerinin ne olacağı hepsi DNA'da kayıtlı. DNA'da okunmuş bir bilginin işlenmesini görüyoruz. Devam edelim. Yolculuğa başladı. Ama yolculuğa başlamadan önce ne yapması lazım? Golgi aygıtının içerisinden özel bir şekilde paketlenerek, bakın şimdi dışarı doğru çıkacak. Hidrolaz enzimimiz burada duruyor. Mannoz 6 fosfatın, burası son ayrılma ünitesi Golgi aygıtının. Buraya kadar yüz binlerce protein buraya kadar geliyor. Burada üzerlerindeki adres bilgisi neyse ona uygun bir post arabası var. Bakın mannoz 6 fosfat reseptör hücresi var. Reseptör proteini var. Mannoz 6 fosfat iliştirilmiş proteini tanıyorlar. Bakın şimdi tanıyacak. Evet. Mannoz 6 fosfatı gördü. Ne yapıyor? Hemen bağlandı. Mannoz 6 fosfatı görür görmez hemen bağlanıp onu kargoya alıyor. Ha diyor, senden mannoz 6 fosfat varsa hocam diyor biz şu taşıta binelim. Ben nereye gideceğimizi biliyorum. Sizi şimdi götüreceğim diyor. Aldı. Arabaya bindiler. Götürüyor. İçerisinde hidrolaz enzim vardı en başta. Unutmayalım. Endozoma geldik. Yolculuk yaptık şu an. Hücrenin içerisinde. Endozoma gelince bakın vesikül burada çok özel bir şekilde pakete zarar vermeden, kargodan kırılmadan içeri bırakılıyor. Ne var burada? Hidrolaz enzimi. Üzerinde mannoz 6 reseptör polisakkariti ve mannoz 6 reseptörü polisakkaritini tanıyan mannoz 6 reseptör tanıyıcısı var. Mannozu altı tanıyıcısı var. Polisakarit tanıyıcısı var. Bunlar hücrenin içerisine geldikten sonra bir sinyal alıyorlar burada ve üzerlerindeki hidrolazı bırakıyor. Yani transport işlemi tamamlanmış oluyor. Şimdi bir fazlalığımız var. Geldik biz buraya. Yani adresten gelen, kargodan gelen bir paket adrese teslim edildiğinde ne olur? Üzerinden ambalajı, adres bilgisinin yazılı olduğu ambalajı ne yaparsın? Çıkartırsın. Çünkü sana ambalajın içindeki lazımdır. Şimdi o işe yarayacak. Fakat bu özel bir işlem. Proteinler öyle rastgele işlemlerle oluşan bir yapı değildir. Ondan dolayı her işlem olduğu gibi bu işlemde özel bir şekilde yapılıp üzerindeki ünite çıkartılıyor. Tabi mannoz altı fosfat tanıyıcıları işi bittikten sonra kullanılmak üzere tekrar Golgi aygıtına doğru geri dönüyorlar. Ve bu işlem vücudumuzda sürekli devam ediyor. Biz burada ne görüyoruz? Biz burada hazır bir teşkilatın ünitelerini gördük. Ve bugün bilimin ulaştığı rakam şu. 400 bin tane farklı buradaki az önce postaya verilen protein gibi protein var hücremizde. Yani 400 bin adet farklı protein insan hücrelerinde üretilebiliyor. Şu an ulaşılan rakam. Bu 100 bindi. Kimisi 200 bin diyordu. Geçen hafta okuduğum bir makalede de 400 bin tane hücre içinde proteinin sentezlendiği bilgisinin erişildiğine şahit olduk. Şimdi bu ne demek? 400 bin farklı robot, iş yapan özel uzman robot demek. Ama her birinin uzmanlık alanı neresi? Vücudun özel farklı bir yeri. Hücrenin içerisindeki özel farklı bir yer veya hücrenin dışında bir yer, özel bir yer. Bu işlem 400 bin ayrı postanın üzerinde de 400 bin ayrı adres yazılı paketin tanınıp adres bilgilerinin okunup ilgili yere nakledilmesi manasına geliyor bu. Mesela pankreastan, değil mi? Beta hücrelerinden ne salgılanıyor? İnsülin salgılanıyor. İnsülin mesela hücre dışına aktarılan ve nakledilen bir protein. Vücudumuzda kanın içerisindeki şeker, değil mi? Hücre arttığı zaman insülin hormonu, protein salgılanıyor ama bu videoda gördüğümüz gibi hücre içinde transport etmiyor sadece. Hücre içinde hareket ettikten sonra hücrenin dışına salınıyor ve dışarıda hareket eden bir protein haline gelmiş oluyor. Ve ondan sonra da bunu tanıyan başka proteinler onun hücreye alınmasına ve hücrede de şekerin emilimine yol açan reaksiyonun başlamasına yol açıyorlar. Şimdi bu teşkilat gibi, yani mesela bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ne var? Posta teşkilatı var mesela, değil mi? Devlet parasız yatılı mesela veya devletin sınav kurumları, devletin öğrencileri yerleştirme kurumları, değil mi? Devletin su işleri mesela, devletin elektrik idaresi gibi birçok teşkilat var, değil mi? Neden? Bu milyonlarca bireyin hepsinin düzenli bir yaşam sürmesi için çaba sarf eden organize bir birlik bunlar. İçerisinde uzmanlar var, içerisinde farklı farklı görevlerde farklı farklı insanlar var. Ama bunların hepsinin özelliğine bir amaca hizmet eden, bir amaç uğrunda birleşmiş, bilinçli ve uzman bir teşkilat olması. Vücudumuzda da işte bunun gibi 400 bin tane ayrı bireyi tanıyıp 100 trilyon tane hücreden oluşan bütün bireylerin hayatta kalması için çaba sarf eden bir teşkilatlar bütünü vücudumuz. Yani rakamlar insan aklının yani hayrete düşürecek boyutta.
Maşallah.
Yani bir tane 100 trilyon tane hücreden bir tanesinde olan bir reaksiyonu biz burada anlattık yarım saat boyunca şu an. Bu her an oluyor. Her 100 trilyon hücrede oluyor. Maşallah Allah bizim içimizdeki dışımızdaki her reaksiyonu bilip, kontrol edip bize çok lezzetli ve güzel bir hayat yaşatıyor. Maşallah.
Tabii insanın bunları görüp çok şükretmesi lazım Allah'a.
Evet.
Aksi bir durum çok büyük nankörlük olur. İnsanda Allah belirtiyor nankördür diye ayette. Gerçekten insan çok sık unutuyor. Gaflete kapılıyor. Değil mi? Ya da ülfet geliyor. Mesela şu an mesela dikkatimizi verip seni dinlediğimizde çok şükrediyoruz Allah'a. Ama insanın her an bunu, Allah'a şükür, her an bunu devam ettirmesi lazım. Çünkü bu sistemler dediğin gibi her an kontrol ediliyor. Evet. Her an aynı mükemmellikte devam ediyor. Biz hiç düşünmüyoruz acaba bugün o protein onları taşıyacak mı diye bir kaygı içerisinde tabii. değiliz. Olmuyoruz evet. hiçbir zaman. Çünkü hep bu şekilde düzenli devam ediyor zaten. Bunların karşısında insanın tabii çok şükretmesi lazım. İnşallah. Topraktan bahsedelim hocam. Toprak da çünkü ekosistemin en önemli parçalarından birisi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Evrimciler, evrim teorisini savunan insanlar bazı yapıları böyle işe yaramaz, basit olarak nitelendiriyorlar. Karşılarında da bilmedikleri bir kişi varsa daha çok böyle nitelendiriyorlar. Neleri mesela? Biraz önce diatomlardan bahsettik. Onu bile evrimciler basit canlı olarak nitelendiriyorlar. Halbuki bakın detaylı anlattığımızda ne görüyoruz? Fotosentez yapıyor, oksijen üretiyor. Şimdi basit bir canlı oksijen üretebilir mi? Bu dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Fotosentezin biz şu an laboratuvar ortamında taklit edilemediğini biliyoruz. Son gelişmeler neticesinde. Böyle kompleks bir dönüşümü gerçekleştiren canlıya basit diyorlar. Neden? Onun detayını bilmeyen insanlar olduğunda ortamda basit diyor evrimciler. Zaten farklı farklı şeyler söylüyorlar. Hatta birçok organ içinde değil mi? Daha önce işe yaramaz, körelmiş organ vesaire şeylerde bulunmuşlardı. Ancak bunların ne kadar işe yaradıkları, ne kadar gerekli oldukları, hayati olarak savunma sisteminde gerekli oldukları anlaşıldı. Şimdi toprak da bunlardan birisi. Detaylı olarak incelemek gerekiyor. Şimdi o inceleme yapalım inşallah. Bir çay kaşığı toprakta yaklaşık 4000 çeşit mikroorganizma bulunmaktadır. Bakın bir çay kaşığı çok az bir boyut evet. ama 4000 tane çeşit mikroorganizma var orada işte.
Çeşit bir de evet. Sayısı kim bilir kaç milyon tane olabilir.
Tabii sayısı.
Milyar tane olabilir.
Çok fazla. Topraktaki mikroorganizmaların yoğunluğu ve yapmış oldukları bazı kimyasal işlemler toprağın verimliliği üzerinde büyük rol oynuyor. Bu canlılar topraktaki bitkisel ve hayvansal artıkları parçalayarak ayrıştırır. Böylece hem enerji ihtiyaçlarını karşılar hem de bitkiler için gerekli olan besin maddelerini bitkilerin alabilecekleri bir şekle dönüştürmüş olurlar. Bakın ekosistemdeki önemi çok büyük. Çünkü topraktaki bitki ve hayvan artıklarının içerdiği besin maddeleri özellikle de nitrojenli bileşikler ve mineraller bitkilerin hemen alıp kullanabilecekleri bir yapıda değildir.
Evet.
Ancak bitkiler için sorun olan bu durum mikroorganizmalar tarafından çözülmekte ve toprak besince zenginleştiğinden verimli bir hale gelmektedir. 1827 yılında Brown adında bir İngiliz bilim adamı yağmur damlaları toprağa düştüğünde toprak moleküllerinde bir tür silkelenme ve titreşim meydana geldiğini keşfetmiştir. Buna göre toprak farklı metalik element türlerini içeren çeşitli molekülleri içinde barındıran bir sistemdir. Yağmur toprağın içindeki bu metalik elementlerin iyonlaşmasına sebep olur. Bu iyonik moleküller yağmur yağdığında sarsılıp titreşirler. Farklı yönlerden gelen su damlaları bu moleküllere çarptıkça onlar da suyu emerler ve böylece boyutları büyür. Büyüyen damlalar kısa sürede toprağın içerisindeki suyun mineral depolarına dönüşürler. Bitkiler de su ihtiyaçlarını 2-3 ay için bu depolardan karşılarlar. Eğer bu depolar oluşmasaydı su toprağın derinliklerine sızacak ve bitkiler en geç bir hafta içerisinde kuruyarak öleceklerdi. Aynı zamanda bir kural mucizesi bakın bir slide önce bahsettiğimiz Brown isimli bilim adamının bulmuş olduğu keşfettiği gerçek bir kural mucizesi. Allah Haç suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten ürünler bitirir buyuruyor Allah. Bir bitkinin gelişmesi için gerekli elementlerin sayısı 16 civarındadır. Bitkiler bunlardan bir kısmını havadan, karbondioksit, hidrojen, oksijen, bir kısmını da topraktan alırlar. Topraktan alınan elementler havadan alınanlara göre çok daha az olmalarına rağmen bir tanesinin bile yokluğu veya eksik alınması bitkinin gelişmesini son derece olumsuz etkilemektedir. Allah Ra'd suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanır. Ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır buyuruyor Allah. Kur'an indirildiğinde günümüzden 1400 yıl önce, biraz önce okuduğumuz ayetteki hadise bilinmiyordu. Yani yağmur yağdığında toprağın kabarması, titreşmesi, tam olarak ayette bu ifade geçiyor dikkat ederseniz. Bu bilinmiyordu. Bu ne zaman bilinir oldu? 1827 yılında Brown isimli bir bilim adamı bu çalışmayı yaptı ve metal maddeler vesilesiyle topraktaki yağmur damlaları birleşince bir iyonlaşma oluştuğunu gözlemledi. Kur'an'da Allah'ın bize 1400 yıl önce bildirdiği gerçek, bilimsel bir gelişmeyle bizim de bilimsel olarak görmemizde onu tam anladık inşallah. Kur'an mucizesi olduğunu. Tabii Kur'an mucizeleri bu açıdan çok önemli. Çünkü Allah'ın sözü olduğunu, hak sözü olduğunun bir ispatı inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Evet, Allah söylediğin gibi Erdem Hocam şükretmemizi istiyor. Bu nimetlerini bize gösteriyor ve şükretmemizi istiyor. Nitekim Vakıa suresinin 68. ayetine itibaren ben şimdi okumaya başlayacağım inşallah. Aynen bu söyledik Allah'ın emrini aynen daha ayetlerde de açık bir şekilde göreceğiz inşallah. Şeytanı Allah'a sanırım. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Su nasıl oluşuyor? Nasıl içiyoruz biz suyu? Su gökten yağıyor. Değil mi? Denizdeki suyu arıtamıyor insanlar. Denizdeki su ne? Tuzlu. Ve o tuzlu suyu arıtıp içemiyor insanoğlu. Eğer bu işlemi yapsa çok çok pahalıya mal oluyor ve içilemiyor. Bunun için özel su yatakları oluşuyor. Mesela su yatakları gökten yağan yağmurların topraktan süzülerek, yani toprağın süzme gibi bir özelliği var. İçerisinde çamur dersin. Kentrilyon çarpı kentrilyon tane bakteri var diyebilirsin. Birçok böcek, artık birçok canlı var toprağın altında. Her şey olabilir. Ama su aşağılara doğru indikçe doğal olarak bakterilerden arındırılıp duru, çok doğal, yani doğallık, yani lafın gelişi söylüyorum, güzel, içimi kolay, yumuşak böyle bir tatla su o hale gelip katmanların arasında birikiyor. Ve bazı yerlerden çıkış noktası bularak insanlar kaynak suyu olarak içiyorlar. Allah ayette dikkat çekiyor. İçmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz? Mesela kuraklık olduğu zaman insanlar buna çare bulabiliyor mu? Bulamıyor. Bol yağdığı zaman su buna çare bulabiliyor mu? Bulamıyor. Allah ne dilerse yukarıdan o kadar su yağıyor. Ve bu ancak ve sadece Allah'ın dilemesiyle alakalı olan bir şey. Küresel ısınma var demişlerdi. Kuraklık, yandık, bittik, kıtlığa doğru gidiyoruz. Su savaşları çıkacak demişlerdi, değil mi? Acayip felaket şeylerini söylüyorlardı, senaryoları yazıyorlardı. Ne oldu? Bir anda o kadar yağmur yağmaya başladı ki, yani ne oldu da, şimdi dünyadaki su miktarı değişmiyor. Dünya yaratıldığından beri, oluştuğundan beri bitmekten sonra su miktarı aynı, değil mi? E peki kuraklık dediğimiz zaman bu su nereye gidiyor? Yağmurlar bol yağıyor dediğimiz zaman bu su nereden geliyor? Su miktarı madem aynı, ki öyle, her sene buharlaşan suyla yağan su miktarı aynı, evet öyle. E o halde kuraklık dediğimiz zaman su kaybolmadığına göre nereye gidiyor? Bol yağışlar, seller oluyor mesela, olduğu zaman bu su nereden geliyor? Demek ki suyu Allah o an orada yaratıyor. Ve istediği kadar, dilediği kadar hikmete binaen ne olması gerekiyorsa o kadar yaratıyor. Eğer dilemiş olsaydık diye buyuruyor Rabbimiz, onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi diyor Rabbimiz. Demek ki su, Allah suya dikkat çekiyor. Arıtılması, suyun denge halinde olup insanların ve bütün canlıların yaşamına vesile olacak kadar suyun her zaman dünyada bulutlardan yağması. Hazır bir şekilde buluttan yağıyor su. Ve toprağın arasında ne oluyor bunlar? Süzülüyor. Ve insanın ve diğer canlıların hizmetine sunuluyor. Allah dilerse bunu tuzlu kılardı ki toprağın altında birçok tuz ihtiva eden bileşik var, birçok tuzlu kayaçlar var. Yani tadına bakılsa tuz var. Tuzlu bileşikler oluşmuş vaziyette. Böyle olmasına rağmen ve su toprağın arasından süzülüyor olmasına rağmen tuzlu olmuyor. Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? Allah ateşe dikkat çekiyor. Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz, yarattınız? Yoksa onu inşa eden biz miyiz? Ateş olması için ne gerekiyor? Karbon gerekiyor. Yoğun karbon gerekiyor. İnsanlar bunu en rahat bir şekilde nereden buluyor? Ağaçlardan buluyor. Odun diyoruz değil mi? Yani rahat bir şekilde alıp hemen her yerde yakılabilecek, her yerde insanın hizmetine sunulmuş olan çok rahat ve kolay bulunabilecek bir nimet ağaç. Biz bunu, biz onu, Allah bu nimetin karşısında diyor ki, yani ateş de bir nimet, inşallah ağaç olması da bir nimet. Ve Allah diyor ki, biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma konusu, öğüt verip hatırlatmak için bir iman hakikati olarak yarattık diyor Allah. Biz de anlatıyoruz değil mi? Ağacı anlatıyoruz, fotosentezi anlatıyoruz, ağaçların nasıl su taşıdığını anlatıyoruz, köklerindeki mucizeyi anlatıyoruz, fotosentezin oluşması için anlattığın o topraktaki tek hücreli azotu özümseyen bakterileri anlatıyoruz, suyun nasıl süzüldüğünü anlatıyoruz, suyun oluşumundaki dengeleri anlatıyoruz. Yani Allah'ın öğüt ve hatırlatma olarak indirdiği bu delillerini inşallah anlatıyoruz. Onu da Allah bize anlattırıyor. Allah kullarını vesile ediyor. Onu da Allah yapıyor. Onu da Allah'ın dilemesiyle oluyor inşallah. Biz bunu hem öğüt ve hatırlatma konusu bu şekilde hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık. Odundan sayısız nimet yapıyor insanlar. Olmazsa hayatımızın ne halde olduğunu bir düşünürsek, ağaç olmadan, odun olmadan, o zaman ağacın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamış oluruz. O kadar geniş çaplı bir kullanım vardır ki, kalemden ve mobilyadan tutalım, kayıktan tutalım, oturduğumuz koltuklara kadar, evimizin kimi evlerin kapısına kadar ve tümüyle ev ağaçtan yapılıyor. Müthiş geniş çeşitte Allah nimet yağdırıyor ağaçlardan. Sadece bir ağaçtan. Ve Allah ayetinde, başka bir ayette, okyanuslar mürekkep olsa ve yeryüzündeki bütün ağaçlar da, değil mi? Hepsi birer kalem olsa, Allah'ın nimetlerini yazmakta bitiremezsiniz buyuruyor. İşte Allah öğüt veriyor, hatırlatıyor ve onun varlığına iman edip şükretmemizi istiyor inşallah. Biz de öğüt vereceğiz. Öğüt verenlerden olacağız ki veriyoruz. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Ve Allah'a şükredenlerden olacağız inşallah.
İnşallah. Allah Araf suresinin 10. ayetinde de şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Andolsun sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orada size geçimlikler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz buyuruyor Allah. Dediğim gibi Onur Hocam, sürekli şükretmemiz gerekiyor Allah'ın bu nimetlerine karşı inşallah. Süremizin sonuna geldik. Evet, yarın görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.